Ayrım 25.
Ama bu ilgili kadınların sayısı ve masraflar göz önüne alındığında olanaksızdır. Bir saatte 30-40 fahişeye bakılması gereken yerde muayene yalnızca boş bir laftan başka bir şey değildir ve aynı şekilde haftada bir ya da iki kez muayene yapılması bütünüyle yetersizdir. Doktor Blanchko şöyle diyor: fahişelerin denetiminin bulaşıcı hastalıklara karşı koruma sağladığını sanmak ne yazık ki çok yaygın ve kötü bir yanılgıdır. Bir fahişeyle ya da hafif meşrep bir kızla ilişki kuran herkesin kendisini her seferinde büyük bir tehlikeye attığı söylenebilir. Bu önlemlerin başarısı hastalığı bir kadından diğerine taşıyan erkeklerin her türlü yükümlülükten muaf kalmalarıyla da başarısızlığa uğruyor. Yeni muayene edilen ve sağlıklı bulunan bir fahişe aynı saatte hasta bir erkekten hastalık kapar ve bir sonraki kontrol gününe dek ya da kendisi hastalığı fark edene dek bir dizi müşteriye bulaştırır. Kontrol yalnızca bir illüzyon olmakla kalmaz, kadın doktorlar yerine emir üzerine erkek doktorlarca gerçekleştirilen bu muayeneler utanma duygusunu derinden yaralar ve tümüyle yok olmasına katkıda bulunur. Bu kontrollerle ilişkisi bulunan çok sayıda doktor tarafından da doğrulanmaktadır. Berlin Emniyet Amirliği'nin resmi idari raporu bile bunu itiraf ediyor. Kayıt edilmenin ilgili kişiyi ahlaki açıdan daha fazla düşürdüğü de kabul edilmelidir. Fahişeler de bu kontrollerden kurtulmak için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Bu polisiye önlemlerin bir başka sonucu, fahişenin yeniden doğru düzgün bir mesleğe dönmesinin olağanüstü zorlaştırılması, evet hatta olanaksız kılınmasıdır. Polis kontrolüne düşmüş bir kadın toplum için yitirilmiştir. Genellikle birkaç yıl içinde sefilce yok olur. 5. Ahlaksızlığa Karşı Mücadele Kongresi, Cenevre'de fuhuşun polisçe düzenlenmesine karşı şu açıklamayı yaparak isabetli ve derinlikli bir tavır aldı. Fahişenin zorunlu tıbbi muayenesi, en düşkünlerde bile hala var olabilecek utanma duygusu kalıntılarını yok ederek, buna zorla tabii kılınan talihsizleri tümüyle mahvoluşa sürüklediği ölçüde kadın için daha da zalimce bir cezadır. Fuhuşu polis eliyle düzenlemek isteyen devlet iki cinse eşit koruma borçlu olduğunu unutur. Kadını ahlaki olarak mahveder ve alçaltır. Fuhuşu düzenleyen her türlü resmi sistemin sonucu polis keyfiyetidir ve her bireye en büyük suçluya bile keyfi tutuklanma ve hapse atılmaya karşı tanınmış olan mahkeme garantisinin zedelenmesidir. Bu hukuk dışılık kadının zararına gerçekleştiğinden erkekle onun arasında doğal olmayan bir eşitsizliğe yol açar. Kadın yalnızca bir araç olma onursuzluğuna düşürülür ve artık bir kişi olarak ele alınmaz. O yasanın dışındadır. İngiltere polisiye tıbbi kontrolün ne kadar yararsız olduğuna ilişkin çarpıcı bir örnek sunuyor. Yasal düzenlemenin başlangıcından önce 1867 yılında askeriyede cinsel enfeksiyonlar ordu raporuna göre 1000'de 91'di. 1886 yılında, yani düzenlemenin 19 yıllık varlığından sonra 1000'de 110 oldu. Ama 1892 yılında düzenlemenin kaldırılmasından 6 yıl sonra yalnızca 1000'de 79'du. Sivil halkta 1879'dan 1882 yılına dek, yani düzenleme sırasında frengi olayları 1000'de 10'du. 1885'ten 1889'a dek, yani düzenlemenin kaldırılmasından sonra 1000'de 8,1 oldu. Fakat muayene dosyasına bağımlı fahişeler üzerinde yasanın etkisi askeri birliklerdekinden farklı oldu. 1866'da her 1000 fahişeye 121 hastalık düşüyordu. 1868'de yasanın 2 yıllık varlığından sonra bu sayı 202 oldu. Sonra yavaş yavaş düştü. Ama 1874'te 1866'daki sayıdan hala 16 adet fazlaydı. Fahişelerin ölüm olayları da yasanın egemenliği sırasında ürkütücü bir artış gösterdi. 1865'te 1000 fahişede 9,8 iken buna karşılık 1874 yılında 23 oldu. 60'lı yılların sonuna doğru İngiliz hükümeti muayene yasasını tüm İngiliz kentlerine yayma girişiminde bulunduğunda İngiliz kadın dünyasında bir öfke fırtınası yükseldi. Bunlar yasayı tüm kadın cinsi için bir hakaret olarak değerlendiriyorlardı. Söylendiğine göre habeas corpus yasası İngiliz vatandaşını polis saldırılarından koruyan o anayasa kadınlar için kaldırılacaktı. Kaba, kinci ya da başka aşağılık motiflerin yönlendirdiği her polis memuru eğer fahişe olduğundan kuşkulanıyorsa en saygın kadına saldırma hakkına sahip olacaktı. Buna karşılık erkeklerin dizginsizliği taciz edilmeden kalacak, evet yasayla korunacak ve beslenecekti. Josephine Butler'ın önderliği altında İngiliz kadınlarının cinslerinin en alt tabakasını bu sahiplenişleri, onları dar kafalı erkeklerin kötü imalarına ve aşağılayıcı sözlerine maruz bırakmasına rağmen yasanın yürürlüğe konmasına büyük bir enerjiyle karşı koydular. Gazete makalelerinde ve broşürlerde lehte ve aleyhte tartışmalar yapıldı ve yasanın yaygınlaşması önlendi. Bunun ardından 1866'da yasanın kaldırılması geldi. Alman polisi benzer bir yetkiye sahiptir ve Berlin, Leipzig, Köln, Hanover'den ve birçok başka yerden sık sık kamuoyuna yansıyan olaylar bu yetkinin uygulanmasında kötüye kullanma ya da yanlış anlaşılmanın kolay olduğunu kanıtlıyor. Ama bizde bu tür yetkilere karşı enerjik bir muhalefet pek duyulmuyor. Küçük burjuva Norveç'te bile 1884'te genel evler yasaklandı ve 1888'de başkent Christina'da fahişelerin zorunlu kaydı ve onunla bağıntılı muayenesi kaldırıldı. Ocak 1893'te aynı talimat tüm ülke için verildi. Bayan Gulame Şesk, devletin erkekler için koruyucu önlemleri üzerine çok doğru olarak şöyle diyor. Devlet ahlaksızlığı gerekli bir kötülük olarak ilan ederken, daha ruhsal olgunluğa ulaşmamış genç erkeğe, hükümet tarafından mal olarak damgalanmış kadını, onun tutkularının bir oyuncağı olarak sağlarken, oğullarımıza erdem ve terbiyeye uymayı neden öğretiyoruz? Cinsel hastalığı olan bir erkek, dizginsizliği içinde çoğunlukla çok yoksul olduğu ya da ayartıldığı için bu rezilane zanaatı icra eden zavallı yaratıklardan istediği kadarına hastalık bulaştırabilir. Hasta erkek rahatsız edilmez ama hemen tıbbi müdahaleye tabi olmayan fahişenin vay haline. Güçlü sağlıklı erkeklerin yoğun olduğu garnizon ve üniversite kentleri, liman kentleri vesaire, fuhuşun ve ülkenin en uzak köşelerine dek buradan taşınan, her yere felaketi yayan fuhuşun en tehlikeli hastalıklarının ana ocaklarıdır. Üniversite öğrencilerimizin büyük bölümünün ahlaki açıdan ne kadar ehliyetli olduğu hakkında genel ahlaksızlığa karşı haber gazetesi şöyle diyor. Üniversite öğrencilerinin büyük bölümünde bugün ahlak üzerine anlayışlar ürkütücü derecede düşüktür. Evet, neredeyse serserileşmiştir. Almanlıklarıyla ve Alman ahlakıyla övünen bu çevreden idari memurlarımız, savcılarımız ve yargıçlarımız çıkıyor. Özellikle üniversite öğrencileri arasında durumun ne kadar kötü olduğu 1901 sonbaharında aralarında branşlarının önde gelen isimlerinin de bulunduğu çok sayıda profesör ve doktorun Alman üniversite öğrencilerine bir çağrıda bulunmasından anlaşılıyor. Bu çağrıda cinsel taşkınlıkların üzücü sonuçlarına ısrarla dikkat çekiliyor ve birçok örnekte cinsel taşkınlıklara uyarıcı etkide bulunan aşırı alkol kullanımından sakınılması ikaz ediliyordu. Sonsuz uğursuzluğun bir ölçüde önüne geçebilmek için gizlemekle bir yere varılamayacağı, bilakis her şeyin adının konması gerektiği nihayet artık kavranıyor. Bu ikazları diğer sınıflarda dikkate almalıdır. Günahın için zürriyetinin 3. ve 4. kuşağına kadar cezalandırılacaksın. İncil'in bu ifadesi, cinsel hastalıklı sefih insanı sözcüğün tam anlamıyla hedef alıyor. Ne yazık ki suçsuz evli kadını da. Genç erkeklerde ve kadınlarda da inmeler, omurilik frengisi ve beyin sulanması türleri, çeşitli türde sinir hastalıkları, görme bozuklukları, kemik çürümesi ve bağırsak iltihabı, kısırlık ve dermansızlık, çoğunlukla eskimiş, teşhis edilememiş, anlaşılır nedenlerle sessizce geçiştirilmiş frengiden kaynaklanır. Küçümseme ve düşüncesizlik, bugünkü durumda ülkenin genç kızlarını kronik karın iltihaplarıyla, eşlerinin evlilik öncesi ve evlilik dışı zirzopluklarının cezasını çekmek zorunda olan, hastalıklı, yaşama küsmüş yaratıklar haline getirmektedir. Ve Doktor A. Blanchko başka şeylerin yanı sıra şöyle diyor. Kolera ve çiçek, difteri ve tüfüs gibi ani etkisi kendisini herkese doğrudan dayatan salgınlar. Kötü huylulukta frengiye hiç benzememelerine, yaygınlıkta onunla hiç kıyaslanmamalarına rağmen halkın korkusudurlar. Buna karşılık toplum Ferengi'ye karşı denilebilir ki ürkütücü bir kayıtsızlık içindedir. Suç bu tür şeyler üzerine açıkça konuşmanın terbiyesizlik sayılmasında yatmaktadır. Alman Reichstag'i bile cinsel hastalıkların diğer hastalar gibi hastalık kasaları aracılığıyla tedavi edilmesini yasayla sağlamaya karar veremedi. Ferengi virüsü etkide en dayanıklı ve kökü en zor kazınabilir virüstür. Hastalık geçtikten yıllar sonra ve iyileşen hasta her türlü belirtinin yok olduğunu sanırken, çoğu kez hastalığın sonuçları evlilikte kadında ya da yeni doğan çocukta görülür. Ve evli kadınlarla çocuklarda bir sürü hastalığın kaynağı kocanın ya da ebeveynin cinsel hastalıklarıdır. Gençliği Koruma Derneği 1899 sonbaharında verdiği bir dilekçede, Almanya'da yaklaşık 30 bin çocuğun gonorhe, bel soğukluğu bulaşması sonucu doğuştan kör olduğu ve çocuksuz evli kadınların %50'sinde kısırlığın suçlusunun aynı neden olduğu bildiriliyor. Gerçekten de çocuksuz evliliklerin çokluğu ürkütücüdür ve bunların sayısı artıyor. Zayıf zekalı ya da aptal çocuklarında hastalığı çoğunlukla bu nedenledir. Ve çiçek aşısında küçük bir damla frengili kanla nasıl bir talihsizlik yaratılabileceğine ilişkin açık örnekler vardır. Cinsel hastalıkların yüksek sayısı özel olarak cinsel hastaların tedavisini öngören bir imparatorluk yasası çıkarılmasını tekrar tekrar teşvike yol açtı. Şimdiye dek herhalde ardından ortaya çıkacak kötülüğün büyüklüğünden duyulan korkudan dolayı böyle bir adıma karar verilemedi. Uzman çevrelerde genel olarak eskiden zararsız görülen bel soğukluğunun en tehlikeli hastalık olduğu inancına varılmıştır. Doktor Blaşko'nun 20 Şubat 1898'de bir konferansta bildirdiğine göre, Berlin'de ahlak zabıtasının yaptığı araştırmalarda bel soğukluğu hastalığı çeken fahişelerden yalnızca 1/4'ünün en fazla 1/3'ünün hastalığının teşhis edilmiş olduğunun gösterdiği gibi, görünürde iyileşmiş olan bu hastalık insan bedeninde varlığını sürdürür. Gerçekte fahişelerin büyük bölümünde bel soğukluğu vardır. Kontrolde ise çok küçük bir bölümü saptanabiliyor ve bu sonunculardan da çok azı iyileştiğinden toplum burada şimdilik çare bulamadığı ama özellikle nüfusun kadın bölümünü ağır tehlikelerle tehdit eden bir kötülükle karşı karşıyadır. 3. Kadın ticareti. Erkek dünyası evlilikten gönüllü ya da zorunlu feragat ettiği ve cinsel güdünün doyumunu dizginsiz özgürlükte aradığı ölçüde baştan çıkarıcı fırsatlar da arar. Ahlaksızlık üzerine kurulu girişimlerin sağladığı büyük kazanç, pek insaflı olmayan çok sayıda iş adamını tüm kurnazlıkları bir araya getirerek müşterileri kandırmaya yöneltir. Burada müşterinin rütbesine ve konumuna göre her türlü gereksinimi karşılanır. Her türlü maddi talep ve fedakarlığın karşılığı verilir. Genel evler sırlarını anlatabilseler çoğunlukla soyu sopu belli olmayan ve yüksek öğrenim ve eğitimden geçmemiş ama bunun yerine bedensel cazibelere sahip ev sakinlerinin toplumun en tepedekileriyle yüksek zekaya ve eğitime sahip erkeklerle intim ilişkilerde oldukları görülecektir. Finans, ticaret ve sanayi aristokrasisiyle doğuştan aristokratların temsilcilerinin yanı sıra bakanlar, yüksek düzeyde askerler, özel müşavirler, milletvekilleri, yargıçlar vesaire buralara girip çıkarlar. Bu adamlar gündüzleri toplumda ahlakın, düzenin, evliliğin ve ailenin temsilcileri ve koruyucuları olarak onurla ve ciddiyetle ortalıkta dolaşırlar. Ve fahişeliğin ortadan kaldırılması için Hristiyan hayır kurumlarının ve derneklerinin başında bulunurlar. Berlin'de nokta nokta caddesinde aracı olarak hizmet gören lokallerden birinin sahibi, oraya rağbet gösteren topluluğun faaliyetini anlatan, kendisine ait magazin türü bir gazete bile çıkarıyor. Lokalin 400'ün üzerinde oturma yeri var. Buraya her akşam sürekli müşteri olarak, gazetede dendiğine göre, doğuştan aristokratlarla finans aristokratlarının en tepedekilerine dahil olan şık müşteriler geliyor. Her zamanki gibi tiyatro dünyasından sayısız bayan zevk ve sefa düşkünü ünlü güzel kadınlar geldiğinde ve becerikli yönetim eğlenceyi taçlandırmak için sabahın ilerlemiş saatlerinde bir yılan balığı avı düzenlediğinde, Heyecan ve taşkınlık neredeyse ürkütücü boyutlara varıyormuş. Havuzun çevresinde yukarı sıvanmış elbiseleriyle barın güzel konukları oturur ve yılan balığını tutmaya çalışırlarmış vesaire. Polis bu faaliyeti çok iyi bilir ama seçkin tabakayı eğlencesinde rahatsız etmekten sakınır. Berlinli bir balo müessesesinin şu davetiyeyi seçkin erkek dünyasına yollaması da en basit türde fuhuşa teşvikten başka bir şey değildir. Müdüriyetine siz saygıdeğer beyefendinin tutkulu bir avcı olarak tavsiye edildiği, altta imzası bulunan av salonu yönetimi, olağanüstü zengin av hayvanları mevcuduyla yeni kurulmuş harika bir av bölgesine zat-ı alinizin dikkatini çekme ve bu yılın 26 Ağustos'undaki ilk geyik avına saygıyla davet etme yüksek onurunu taşır. Özel bir durum yeni orman mıntıkamızın olağanüstü hoş ve rahat görünmesine yol açıyor. Av alanları kentin ortasındadır ve av hayvanları hiçbir korumaya tabi değildir. Burjuva toplumumuz birinin diğerini aldatmaya ve ahmak yerine koymaya çalıştığı büyük bir karnaval topluluğuna benziyor. Herkes daha sonra eğilimlerine ve tutkularına gayri resmi biçimde bir o kadar dizginsizce yönelebilmek için resmi maskesini onurla taşır. Ve dışsal olarak her şeyin üstünden moral, din ve ahlaklılık akar. Hiçbir çağda iki yüzlülük bizimkinden daha büyük değildi. Kahinlerin sayısı her gün artmaktadır. Şehvet amaçlı kadın sunusu talepten daha hızlı büyüyor. Gittikçe kötüleşen sosyal koşullar, yoksulluk, baştan çıkma, dıştan pırıltılı, özgür gibi görünen bir yaşamı beğenme, tüm toplumsal tabakalardan aday sağlıyor. Hans Wachen Husse'nin bir romanı Alman İmparatorluğu'nun başkentindeki koşulları karakteristik biçimde anlatıyor. Yazar romanının amacını şöyle belirtiyor. Kitabım özellikle kadın cinsi arasındaki kurbanlardan, bu cinsin toplumsal ve burjuva ilişkilerimizin doğa dışılığı, onların kendi suçları, eğitimin ihmal edilmesi, lüks gereksinimi ve yaşam piyasasında artan hafif meşrep sunu nedeniyle değer yitirmesinden söz eder. Bu cinsin doğanları her gün daha da ümitsiz, yetişenleri çaresiz kılan sayısal artışından söz eder. Bir suçlunun özgeçmişini sonuçta onun suçunu özetlemek için toparlayan bir savcı gibi yazdım adeta. Yani eğer romandan anlaşılan gerçeğin cezadan muaf tersi ise, kurgulanmış bir şeyse, bu anlamda aşağıdaki bir roman değil, bilakis rötuşsuz bir gerçek yaşam portresidir. Berlin'de koşullar diğer büyük kentlerdekinden ne daha iyi ne daha kötüdür. Ortodoks Yunan Petersburg mu yoksa Katolik Roma mı? Hristiyan Cermen Berlin mi yoksa dinsiz Paris mi? Püriten Londra mı yoksa canlı Viyana mı? Eski Babilon'a benziyor, buna karar vermek zordur. Aynı sosyal koşullar aynı görünümleri üretir. Fuhuşun yazılı ve yazısız yasaları, yardımcı kaynakları, en yoksul kulübeden en pırıltılı saraya dek yedek toplama alanları, en düşkününden en rafinesine ve kültürlüsüne dek sayısız dereceleri vardır. Özel eğlence ve resmen toplanma yerlerine, kendi polisine, hastanelerine ve literatürüne sahiptir. Artık Osiris şenliklerini, bakanalyaları ve ilkbahar aylarında Hintli orjileri kutlamıyoruz ama Paris'te ve diğer büyük kentlerde gecenin karanlığında genel ve özel evlerin duvarları ardında en cesur kalemlerin bile anlatmaya cesaret edemediği orji ve bakanalyalar yapılıyor. Bu koşullar altında kadın etinin ticareti muazzam boyutlara ulaştı. Uygarlık ve kültür bölgelerinde en iyi örgütlenmiş biçimde en yüksek basamaklarda ve ender olarak polis tarafından fark edilerek yürütülür. Erkek ve kadın cinsinden simsarlar, ajanlar ve transportörler ordusu bu işi sanki herhangi bir malın sürümü söz konusuymuşçasına soğukkanlılıkla yürütürler. Tek tek parçaların kalitesini tam olarak tarif eden sahte kimlikler ve sertifikalar hazırlanır ve transportörlere alıcı rehberi olarak verilir. Fiyat her malda olduğu gibi kaliteye göre belirlenir ve mal çeşitli yer ve ülkelerdeki müşterilerin zevk ve taleplerine göre elenir ve sevk edilir. En rafine manipülasyonlarla polisin dikkatinden ve tuzaklarından kurtulunmaya çalışılır. Ama denetçinin gözünü kapamak için büyük miktarların kullanılması da ender değildir. Bu türde bir dizi olay özellikle Paris'te saptanmıştı. Almanya dünyanın yarısının kadın pazarı olma üzücü ününü yaşıyor. Almanların içindeki gezme arzusu Alman kadınlarının bir bölümünü de sarmış görünüyor. Öyle ki uluslararası fuhuşun ihtiyacını sağlamada Avusturya Macaristan hariç diğer halkların kadınlarından daha fazla paya sahipler. Türklerin haremlerini İç Sibirya'dan Bombay, Singapur, San Francisco ve Chicago'ya dek genel evleri Alman kadınları dolduruyor. Yazar W. Jost, Japonya'dan Sibirya üzerinden Almanya'ya adlı gezi eserinde Alman kadın ticareti üzerine şöyle diyor. Ahlakçı Almanya'mızda herhangi bir Batı Afrikalı zenci prensin köle ticareti ya da Küba ve Brezilya'daki koşullar üzerine sıkça galeyana gelinir. Oysa önce kendi gözündeki mertek görülse iyi olurdu. Çünkü hiçbir ülkede beyaz kadın kölelerle bu biçimde ticaret yapılmaz. Almanya ve Avusturya hariç hiçbir ülkeden bu canlı mal bu kadar çok ihraç edilmez. Bu kızların izledikleri yol tam olarak biliniyor. Bunlar Hamburg'dan Güney Amerika'ya gemilerle götürülür. Bahia, Rio de Janeiro payını alır. Ama büyük bölüm Montevideo ve Buenos Aires içindir. Geri kalan küçük bölüm Magellan yolundan Valparaiso'ya gider. Bir başka akın İngiltere üzerinden ya da doğrudan Kuzey Amerika'ya yönlendirilir. Ama burada yerli ürünlerle zor rekabet edilebilir. Bu nedenle Mississippi'den aşağı New Orleans ve Texas'a dek ya da batıya doğru Kaliforniya'ya dağılır. Oradan aşağıya Panama'ya dek sahilin ihtiyacı görülür. Küba, Batı Hindistan ve Meksika gereksinimlerini New Orleans'tan karşılarlar. Bohemyalı kadınlar adı altında başka Alman kızları gruplar halinde Alpler üzerinden İtalya'ya ve sonra daha güneye İskenderiye'ye, Süveyş'e, Bombay'a, Kalkuta'dan Singapur'a, evet Hong Kong'dan Şangay'a dek ihraç edilir. Hollanda, Hindistan'ı ve Doğu Asya, özellikle Japonya kötü pazarlardır. Çünkü Hollanda sömürgelerinde bu cins beyaz kadına izin vermez. Japonya'da ise ülkenin kızları çok sevimli ve ucuzdur. San Francisco kaynaklı Amerikan rekabeti de elverişli konjonktürü bozar. Rusya'nın gereksinimi Doğu Prusya, Pomeranya ve Polonya'dan sağlanır. İlk durak genellikle Riga'dır. Burada Petersburglu ve Moskovalı satıcılar çeşitlenir ve mallarını büyük miktarlarda Nijni Novgorod'a, Ural üzerinden İrbit ve Krestovski'ye, evet Sibirya'nın en içlerine dek gönderirler. Örneğin ben bu biçimde satılmış bir Alman kızına Çita'da rastladım. Bu muhteşem ticaret bütünüyle örgütlüdür. Ajanlar ve gezgin tüccarlar aracılığıyla sağlanır. Ve Alman İmparatorluğu'nun dışişleri konsolosluklarından bir kez bu konuda rapor istese, o zaman oldukça ilginç istatistiki tablolar saptanabilirdi. Bu ticaret Alman Reichstag'inde sosyal demokrat milletvekilleri tarafından tekrar tekrar kaydedildiği gibi son derece ilerlemektedir.